Ayrım 2. Bazuka, Murat Uyur Kulak. Sayfa 19. Kurtuluş 12. Reha Madene. Mehmet Gökçepınar aradığında 11. duble rakımı içiyordum. Sayarım, 11'i geçmem. Babam 12. dublesini doldururken ölmüş. Annemin yalancısıyım. Rakıyı diplediğim gibi kalktım. Gülnur çözdüğü kare bulmacadan başını kaldırdı. Mahzun mahzun baktı yüzüme. Gitmem lazım dedim. Bir şey demedi. Cumhuriyet meyhanesinin önünden taksiye bindim. Kabataş lütfen. Adalar iskelesinde 30-40 kişi toplanmıştı. Kitle ikişerli üçerli gruplar halinde bağırıyor, küfrediyor, arada bir de bağırmayı kesip denize bakıyordu. İskele görevlisi saklandığı odadan çıkar çıkmaz sinirli grup bir anda genç adamın etrafını çevirdi. Grubun başını, ada yolcuların hemen hepsinin aşina olduğu çingene İrfan çekiyordu. Kardeşim, saat 8 oldu. Nerede vapur? Çalışmayacak abi vapur. Niye? Sis yüzünden abi. Ne sis arkadaşım? Sis var da biz mi görmüyoruz? Baksana vapurlar. Vızır vızır işliyor. Abi duyum aldık. Yalova'dan geliyormuş hızla. 2-3 mırıltıya kulak verince işin aslını anladım. Bu adalı kitlenin kızgınlığı. Vapurun çalışmamasından çok. Önemsiz yolcu muamelesi görmekten kaynaklanıyordu. 19.45 seferinin iptal olduğuna dair ilk açıklama 19.55'te yapılmıştı. Çingene İrfan'la iskele görevlisinin hızla kavgaya yelken açan konuşmasına birkaç kişi daha karışınca, görevli de sinirlenip kaptan edasına bürünmüş ve ortam daha da gerginleşmişti. Kardeşim, biz sizin güvenliğinizi düşünüyoruz. Düşünme kardeşim bizim güvenliğimizi filan. Biz düşünürüz onu. Sen bize şu sisi göstersene Allah aşkına. Abi, ben de emir kuluyum. Belli ki kulu Allah'tan, emri vahiyden daha mühim sayıyordu bizim millet. Görevli böyle deyince ortalık bir süre sakinleşti. Emir kulu olmanın işe yaradığını gören görevli, sesini daha da inceltip boynunu da hafifçe yana yatırarak, cümlenin kelimelerini, bul karayı al parayı misali karıştırıvermeyi de ihmal etmeden tekrarladı. Emir kuluyum ben de abi. Çingene İrfan, kırık bir sesle girdi lafa tekrar. Tamam kardeşim, emir kulusun da saat 8 olmuş. İnsan şunu daha önce söylemez mi? Hem vapuru çalıştırmıyorsunuz, hem zamanımızdan çalıyorsunuz. İrfan'ı bıraksan, asabiyetini ve sesini onarıp devam edecekti lafa. Bir dakika İrfan deyip öne çıktım. Görevlinin karşısına dikildim ve sakin sakin konuştum. Bakın beyefendi, benim işim çok acele. Lütfen net bir şey söyleyiniz. Çok önemli bir telefon aldım Mehmet Gökçepınar'dan. Mehmet Gökçepınar ismimi duyan kalabalıktan bir hayret uğultusu yükseldi. Şöyle bir yan gözle baktım. Heyecanlı kabarttığım kalabalığa. Biri usulca yanındakine fısıldadı. Mehmet Gökçepınar kim lan? Sonuncu. Nasıl yani sonuncu? Sonuncu işte. Yani hepimizden önceki. Görevli ne yapacağını bilemez halde ellerini ovuşturuyor. Mütemadiyen gözlerini kırpıyordu. İmdadına içerideki odada çalan telefon yetişti ve koşar adımla fi tarihinden kalma telefona yöneldi. Ahali sis gelmekten vazgeçer, vapur yolunda seyreder umuduyla kapının önünde birikti. Telefondaki ses ne diyordu bilinmez ama görevlinin ağzından tamam beyefendi, oldu efendim kelimelerinden başkası çıkmıyordu. Ahizeyi yavaşça bıraktı yerine. Kapıya doğru çevirdi yüzünü. Gözleriyle beni aradı. Buldu. Gözlerini gözlerime dikti. Rüyada gibi konuştu. Mehmet Gökçepınar aradı. Evet, ne dedi? Ölmüş. Kim ölmüş? Mehmet Gökçepınar. Görevlinin son cümlesini duyar duymaz kalabalık adeta zincirlerinden boşandı. 50 metre ötedeki diğer iskeleye delice bir koşu başladı. En önce Çingene İrfan daldı iskeleye ve turnikelerin yanındaki sürgülü demir kapıyı açtı. İrfan'ı ben takip ettim. Beni de Mele Şehmus, Mapavri Dursun, İncirli Sedat izledi. İskeledeki görevliler neye uğradıklarını şaşırarak birbirlerine baktılar bir süre. Hop, ne oluyor demeye kalmadan çoktan iskelenin içine girmiştik. Mehmet Bey'in cenazesi görkemli oldu. Onca yıllık uşağı sıfatıyla elbette bir elde ben attım tabutuna. Kimler yoktu ki cenazede? Daha doğrusu kimler vardı ki? Hepsi benim gibi hayaletti. Gelen çelenklerin haddi hesabı vardı. Birinin üzerinde biz eskiden Beyoğlu'na smokünsüz çıkmazdık derneği yazıyordu. Bir başkasında bizim mahallede bir Eleni teyze vardı. pek güzel çörek yapardı birliği, imzası okunuyordu. Kan kırmızı karanfillerden müteşekkil bir çelenkte de Kirkor amcaya ne oldu sorusunu tehir kurulu taziyeleri bildiriyordu. Mehmet Bey'i musallaya koyup son duasını durduğumuz sırada iri yarı, beyaz bedeli bir genç caminin bahçesine girdi koşa koşa. Az önce bir kapkaççı yakaladık. Linç edeceğiz, siz de buyurun diye haykırdı. Yakasında rozetler olan birkaç ihtiyar arzuyla yekindiyse de yerlerinden kıpırdamadılar. Derken yekinenlerden biri yanındakine eğilip "Bayılırım bu mevsimde adalara" diye fısıldadı. Tam o sırada imam "Merhumu nasıl bilirdiniz?" diye sordu. Kalabalıktan "Bilmezdik, yoktu öyle biri" homurtusu yükselirken midem bulandı. Eğilip kustum. Kalabalık bir beğeni uğultusuyla karşıladı bu hareketimi. Helal olsun. Mehmet Bey'in her adada bir evi vardı. Ama umumiyetle Burgaz'dakinde kalmayı tercih ederdi. O sebeple şahsi eşyaları da ekseriyetle bu evdeydi. Cenaze haberine itibar etmeyen yurt dışındaki torunları, avukatın miras bölüşümü davetine derhal icabet etmişti. Burgaz'daki iki katlı nadide evde. Şimdi ince tarafından bir talan hüküm sürüyordu. Amerika'daki torun salondaki vitrini açmış, çeşit çeşit içki şişelerini tetkik ediyordu. Bana dönüp, "Büyük peder boşuna içkiden ölmemiş ha, öyle değil mi Sebastian?" dedi gülerek. Başımı sallamakla yetindim. Kız torunlarından Fransa'daki, "Şaraplar da esaslıymış hani" diye de dahil oldu konuşmaya. Bir iki aceleyle cevap verdi. "Şaraplar sana, diğerleri bana o zaman." Köpek balıkları misali gülüştüler. Derken kapıdaki gözlüklü, küpeli, uzun saçlı bir adam belirdi. Uşak olduğumu, kılığımdan anlamış olacak ki bana doğru yaklaşıp selam verdi. "Affedersiniz, çok münasebetsiz bir zamanda geldiğimi biliyorum. Lakin Mehmet Bey dergimizin hazırladığı İstanbul hikayeleri derlemesi için katkı sözü vermişti. Hele vefatının ardından, tabii hikayeyi yazmışsa, çok daha manalı ve önemli hale geldi. Bir bakmamız mümkün mü acaba?" Şaşırmıştım. Mehmet Bey gibi binlerce sayfalık başarısız roman ve hikaye gayretleriyle 60 yıllık muhteşem bir edebiyat siciline sahip birinin katkıda bulunacağı derlemeyi merak ederdim doğrusu. Çalışma odasına giden koridoru işaret ettim gözlüklüye. Kapının kilidi her zamanki gibi inat etti. Zar zor açabildim. Girdik içeri. Odadaki ağır anason kokusuna ben fazlasıyla alışıktım. Lakin gözlüklü yüzünü buruşturmadan edemedi. Hakikaten de masanın üzerinde, ekseri başarısız yazarlarınki gibi, gayet muntazam bir el yazısıyla yazılmış, yarısı tamamlanmış bir hikaye duruyordu. Gözlüklü, hikayeyi atlayacakken elimi kaldırıp durdurdum onu. Önce ben bakmalıydım. Zira ömrümün son dönemlerinde iyice bulanmıştı Mehmet Bey'in zihni. Ve serveti izahsız her aile gibi, bu ailenin de mazisindeki sırların bini bir paraydı. Okumaya koyuldum. "Sis geliyor" demişlerdi. Bostancı'dan belediyenin tuttuğu bir motorla adalılar yola çıkmıştı. Tabii şarkılar, türküler, yer yer küfürler, fıkralar, eski anılar havalarda uçuşuyordu. Hepsinin elinde ya da oturdukları ahşap koltuklarda içkisi hazırdı. Bu insanlar adalı olduklarının farkına vardıklarından beri sevmiştir zaten içkiyi. Yoksa ne bu hayat, ne bu yol çekilirdi içkileri olmasaydı. Sonradan adaya taşınanlar da mutlaka şimdi en yakın arkadaş olduğu insanlarla bu sayede tanışmıştı. Kimi Barbayene'nin meyhanesinde, kimi değirmen burnunda mangal yaparken. Ama en çok da iş çıkışı akşam vapurlarında kurulurdu bu yeni arkadaşlıklar. Kabataş ya da Bostancı'dan vapura binip de yaz kış açıkta oturan bu insanlar kendileri gibi gördüklerini uzatırlardı hemen bir bardak ya da şişe. Bir sonraki gün ada vapurunda içmenin rahatlığını gören bu adalılar da içkileriyle gelirdi vapura. Ve yanlarında mutlaka fazladan getirdikleri plastik bardaklarla. Çünkü mutlaka bir ortak çıkardı muhabbeti. İçki yüzünden vapurda hiç taşkınlıkları olmamıştı ufak tefek olaylar hariç. Eski vapurlar olsa vapur çalışanları da katılırdı muhabbetlere. Bazen çay bardağı verirler, bazen de zulalarından çıkardıkları rakıyı paylaşırlardı. Zaman içinde o insanlar yavaş yavaş emekli edildiler ya da bir şekilde uzaklaştırıldılar vapurlardan. Şimdikilerin badem bıyıklarından belli oluyordu ne oldukları. Vapura siyah torbayla binenlere kötü kötü bakarlardı. Vapurdaki güvenlik görevlilerini doldururlardı alttan alta. Birkaç kere kavga da çıkmıştı güvenlikçilerle. Ama onlar da yılmıştı artık. Bırakmışlardı uğraşmayı. Gençler de bilirdi vapurda içmenin adabını. Babalarının, abilerinin yanında gide gele öğrenmişlerdi. İçeride pek içmezlerdi mesela. Ramazan aylarında içmeyenlerin canı çekmesin, onlara kokmasın diye rakı içmezlerdi ayrıca. Bira şişelerini ortalıkta bırakmaz, mutlaka çöpe atarlardı. Babalarıyla aynı ortamda içebilenlerin keyfine doyum olmazdı bir de. Hem bazı arkadaşları, hem de bazı babalar özenirdi bu tür baba-oğul ilişkilerine. İşte bu, sözde sisli havada, adaya giden motorda da böyle insanlar vardı. Motor Kınalı'dan başlamıştı, sisledeleri dağıtmaya. Burgaz, Heybeli derken geriye kalan 10-12 kişiyi de büyük adaya bırakıp Bostancı'ya dönmüştü. Saat 10'a geliyordu. Herkes adasındaydı artık. Mesele yoktu. Yine kötü cümlelerle yazılmış, kalitesiz bir hikayeydi işte. Lakin onca yaşına rağmen camları şişe dibinden farksız gözlüğüyle görüp ağır işten kulaklarıyla duyabildiklerini. Velhasıl bunca gözlem kuvvetini hayret etmekten de alamamıştım kendimi. Kendisi bir kez olsun bahsetmese de teşkilatı mahsus adı olduğu bilinirdi Mehmet Bey'in. Yani hayret edilecek bir şey yoktu aslında ortada. İşi buydu adamın. Kağıdı gözlüklüye uzattım. Sabırsızlıkla kaptı elimden. Yüzünde şehvetli bir gülüş belirdi. Gayri ihtiyari bir neşe kıkırdısı yükseldi boğazından. Sordum. Kaç hikaye olacak derlemede? Soruma şaşırdı. Ciddileşti. 11. Yine sordum. Niye 12 değil? Yüzü karardı. Kekeledi. Bilmem. Elimle çalışma odasının kapısını gösterdim nazikçe. Toparlandı. Sırıttı. Kapıya yöneldi. Giriş kapısından uğurlarken son kez açtım ağzımı. Kalsaydınız. Sofra kurulmak üzere. Ciğer kebapla dalak sote yaptık. Duraksadı. Bir tereddüt gölgesi gelip geçti yüzünden. Son kez değilmiş meğer. Israr ettim. Pabucu delik topik de var, tatlı mahiyetinde. Çabuk çabuk iki yana salladı başını. Çok teşekkür ederim, birini linç etmişler şuralarda. 2 dakikada onun da haberini attırıverip plazaya dönmem lazım. Bir şey söylemeden kapattım kapıyı. Torunlar şarap ve viski refakatinde Galatasaray maçını seyredalmışlardı. Mutfağa gittim, masaya oturdum. Beyaz peynir ve kavun dilimledim, rakımı doldurdum. 11. dublede mesaj geldi cep telefonuma. Ölmedim, payidarım. Heybeli'de, eski manastırın oradayım. Çabuk gel. Yavaşça kalktım yerimden. Ahşap dolaptan ispirtoyu çıkardım. Masaya koydum. Önce rakımı bitirdim. Sonra kavun ve peyniri. İspirtoyu masaya döktüm. Kibriti çaktım. Vapurdayken bir yandan Burgaz'ın kıyısındaki evin alevlerini izledim. Bir yandan da tuşlara ağır ağır dokunup mesaj yazdım. Karaköy iskelesinde Gülnur karşıladı beni. Sisli gözlerinden öptüm. Sordu. Soldan sağa 4 harfli. Kurtuluş. Reha diyecektim. Demedim. 2. ayrımın sonu. Sayfa 26.